İyi günler sevgili dinleyiciler. Bilim Kazanı'nın 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker.
Ben Aysu. Bu hafta konumuz nasıl insan olduk?
Ben de Ömer.
Hoş geldin Ömer.
Teşekkürler.
Çocuklar çok sempatiksiniz. Evet, bugün konuğumuz Doktor Ömer Gökçümen.
Ben. Benim üniversiteden arkadaşım, Boğaziçi Moleküler Biyoloji Genetik bölümünden. Ömer orada lisans eğitimini tamamladıktan sonra daha sonra Amerika'ya geldi. UPenn'de antropoloji doktorasını tamamladı. Ondan sonra da Harvard Tıp Fakültesi'nde postdoc'unu yaptı. Dr. Charles Lee'nin moleküler hücre genetiği laboratuvarında. Şu anda da burada kendi takımını yönetiyor. Popülasyon genetiği ve evrim alanında çalışıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde de kendi laboratuvarını kuracak New York eyaletinde. SUNY Üniversitesi'nde.
Evet, SUNY Buffalo'da zorlu bir süreçten sonra. Sonra evet, önümüzdeki yaz.
Tebrikler Ömer.
Hepimizin gelmek istediği noktaya geldin.
İlker evet. Sınıf arkadaşların aldı başına gidiyor. Sen ne yapıyorsun?
Büyük dandanı var ya.
Evet, sınıf arkadaşın değil. İki senen var.
İki senen var evet.
Tamam, o zaman konuya geçiyorum. Bugün nasıl insan olduğumuzu, bizi insan yapan özelliklerimizi evrimsel sürece bakarak incelemeye çalışacağız. Ömer'i çağırdık çünkü...
Demin de anlattığım gibi Ömer'in hem antropoloji geçmişi var. Yani insanı insan yapan kültürel özelliklerini de...
Biliyor.
Her şeyi biliyor.
Her şeyi bilir Ömer.
Nasıl güldün öyle?
Evet, her şeyi biliyorum. Yani bilmediğim hiçbir şey yok.
Öyle bugün, bir kabuk çağırdık ki evet, her şeyi biliyor.
Bugün insan, yarın hayvan. Evet, gerçekten öyle.
Ondan sonra da ama bizim asıl yoğunlaşacağımız Ömer'in de uzmanlık konusu olan karşılaştırmalı genomik. Yani DNA sekansına, gen sekansına bakarak organizmaları birbiriyle karşılaştırmak, organizmanın evrimsel süreciyle ilgili bilgiyi o DNA sekansından çıkarmak.
Evet, yani bizi insan yapan özelliklerimiz hangi genetik değişikliklerle oldu? Genetik dizilimde neler değişerek bu
bize halde? En yakın evrimsel süreçte bize en yakın diğer canlılardan hangi genetik farklılıklarla ayrıldık? Kendi türümüz nasıl oluştu? Bizi biz yapan genetik özellikler neler?
Ve tabii ki de aslında çok önemli olan kendi türümüz içindeki genetik çeşitlilik son 200 bin yılda nasıl evrimleşti?
Evet.
Güzel, evet. Yani hem bizi biz yapan benzerlikler ne, hem de bizi diğerlerinden ayıran farklılıklar ne?
Ve gen dizilimlerine bakmak neden önemli? Çünkü hep bu tür araştırmaların fosillere bakarak yapıldığı zaten biliyoruz ama...
Ya da fizyolojik karşılaştırmalar, organların görünüşleriyle ilgili klasifikasyonlar yapılırdı eskiden.
Evet, ama bu biyolojik farklılıklara sebep olan genetik farklılıklar olduğu için aslında gen dizilimine bakmak çok daha bilgilendirici.
Tamam, genelden özele gidelim o zaman. İnsan nedir? İnsan bütün canlılar spektrumunda nerede duruyor? Bizim en yakınımızda başka neler var?
Bunları konuşalım. İnsan, valla İlker, insan aslında bakarsan bütün canlıların içinde bir tane tür. Çok pek bir özelliği olan bir tür değil. Bunun çok yakında olan bir primat grubu var. İçinde olduğu bir küme var. Bu kümenin içinde de maymunlar var ve de ape'ler var.
Ape'ler İngilizce'de ape diye geçiyor. Türkçesi?
Türkçesi herhalde insansı, maymunsu.
Maymunsular, hominidler.
Genelde büyük insana benzeyen şempanzeler, goriller ve orangutanlar bu gruba dahil. En yakın bizim evrimsel kuzenlerimiz bunlar.
Aha. Peki en yakın kuzenimiz şempanze ile bizi ayıran ne geliyor aklına ilk Aysu? Ne oldu da ormandan çıktık Aysu?
Şimdi ne oldu da ormandan çıktık bilemiyorum ama benim şempanzelerle insanların arasındaki farklar deyince aklıma ilk gelen mesela zekalı olmamız. Ve daha büyük bir kafatası, daha büyük bir beyin. Tabii zeka çok kompleks bir şey. Yani bunun içinde dil kullanma yeteneğimiz var, alet kullanabilme yeteneğimiz var.
Dil kullanma yeteneğimizin ortaya çıkması için aslında boğazımızda ses aletlerimizin evrimleşmesi,
evet,
değişmesi var.
Evet, doğru. Birbirine bağlı bir paket halinde gelişiyor yani aslında insan zekasını diğer primat zekasından ayıran her şey.
Tabii biz çok girmeyeceğiz ama sosyal bir hayvan olduğumuz için ilişkilerimizle diğer,
doğru,
insanlarla ilişkilerimiz sayesinde de o beyin kapasitemizin artması var.
Doğru. Ne diyorsun Ömer?
Evet, aynen öyle. Bir de tabii ama bütün bu pozitif özellikler bir nevi aslına bakarsanız bir de negatifliklerle geliyor. Çok fazla enerji gereksinimi mesela.
Beyin büyüdükçe.
Beyin dokusu mesela kas dokusundan daha fazla enerji yakıyor değil mi?
Aynen öyle. Ve de mesela doğum sırasında olan insanlara özgü bir sürü problem.
Evet.
Çünkü
kafa büyüdükçe.
Kafa çok büyük olduğu için.
Aynen öyle.
Kalça kemiğinden.
Leğen kemiğinden
geçmek zorlaşıyor.
Ve bütün bunların evrimsel olarak bir şekilde çözülmesi lazım bu problemlerin.
O zaman adaptasyonlar birbirine göre de gelişiyor diyebiliriz.
Aynen öyle. Yani bunlar, bütün bunlar hep beraber birbiriyle ilişki içinde, çok uzun zamanlar içinde insan yapan özellikler olarak gelişmiş, evrimleşmiş anlaşılan.
Bu özellikleri şöyle bir üzerinden geçeceğimiz için hemen diğer özelliğe atlıyorum. Mesela insanların diğer primatlara oranla kılsız olması da bence ilginç bir şey. Hem ciltteki kılların sayısı ve büyüklüğü azalıyor. Bir de cildinizdeki ter bezleri de çoğalıyor.
Ne alaka?
Ne alaka? Çok güzel bir soru. İnsanlarda ter bezleri aslında termoregülasyonu sağlamak amacıyla bütün vücuda yayılıyor. Yani diğer primatlar işte hızlı nefes alıp vererek ısı kontrolünü sağlarken, daha çok burunlarında, insanlarda bu ısı kontrolü çok daha verimli bir hale geliyor ter bezleri sayesinde. Mesela koşarken insan ısıyı çok daha verimli bir şekilde vücut ısısını indirebiliyor terlediği için. Yoksa mesela bir çita ancak vücut ısısının el verdiği sürece koşabilir. Yani çok hızlı koşabiliyor ama bir süre sonra durmak zorunda.
Çünkü vücut ısınıyor.
Çünkü vücut çok ısınıyor. İnsan koşmaya devam edebiliyor. Çünkü ter bezleri bütün vücuda yayılmış durumda. Ter attıkça ısı atıyor. Ama düşün ki ter bezlerini çoğalttık insan ırkı olarak. Fakat hala çok kıllıyız. Yani şempanze kadar kılımız var. O zaman terlediğin zaman bütün o çıkan su kılına yapışırdı ve
ısıyı aslında vücuduna atamıyorsun, uzaklaştırmıyorsun çünkü.
Evet, bu ikisi birbirine bağlı olarak.
Yani terlemenin getirdiği bir adaptasyon kıl kaybetmek. Peki uzun süreli koşmayı verimli yapmanın bize nasıl bir kazancı oldu?
Şöyle bir teori var bu alanda. Ömer sen daha iyi biliyorsundur ama ben bildiğim kadarıyla açıklayayım. İnsanların uzun mesafe ve uzun süre koşuculuğunda aslında en başarılı canlılar olduğu düşünülüyor. Neden? Çünkü avının peşine düşen insan onu ne kadar uzun süre takip edebilirse ve yorabilirse o kadar başarılı oluyor. Mesela işte antilopu kovalıyorsun. Antilop senden daha hızlı ama evet, daha çabuk yoruluyor. Daha çabuk durmak zorunda. Sen koşmaya devam edebilirsin. Veya işte yaralıyorsun. O giderken sen de peşinden gidiyorsun. İnsanlar bu şekilde avlanarak bu şekilde et yemeyi arttırıyorlar. Diyetlerine eti katabiliyorlar. Ve bu yüzden avantajlı olduğu düşünülüyor uzun süre koşuculuğun.
Yani genel olarak aslına bakarsanız tam olarak hangisinin önce geldiğini bilmediğimiz halde genel olarak bir evrimsel paket halinde et yemek, avlanmak,
koşmak
ve bütün bu evrimsel paket bir araya gelip o sıradaki ekolojik duruma, savanadaki ekolojik duruma çok iyi bir adaptasyon sağlıyor ve insanlar bu yüzden hayatta kalabiliyor. Tabii burada evrimsel biyologların, antropologların en çok ilgilendiği konulardan birisi de bu paketin içindeki özelliklerin hangi sırada evrimleştiği. Ve de en azından fosillerden biliyoruz ki en başta gelen özelliklerden birisi iki ayak üzerinde yürümek. Yani beynin gelişiminden, kafanın büyümesinden önce evrimin en ilk adımı, insan evriminin ilk adımı iki ayak üzerinde yürümek. En azından ilk adımlarından birisi ve de bu önemli çünkü kocaman kafamızı taşımak için iki ayak üzerinde yürümemiz gerektiğini düşünüyoruz şu anda. Eğer bir gorille mesela bizim kadar büyük bir kafayı oturtursak, goril kadar güçlü bir hayvan bile o kafayı uzun vadede taşıyabileceğini zannetmiyorum. Aynı bebeklerinki gibi, nasıl bebekler o kafayı taşıyamıyorlarsa küçükken insanlar içinde de öyle bir sorun olacak.
Ağırlık merkezinin nerede olduğu önemli.
Ve de bütün bu pahalı evrimsel süreci geçirmek için de insanın çok fazla enerji ihtiyacı var.
Demin et bulmak dedin, o herhalde evrimsel süreçte diyetimize girmiş olması enerji kaynağı olarak çok önemli.
Aynen öyle.
Bunu pişirerek içinden daha çok enerji çıkartabiliyor olmamız da, pişirmeyi de öğrenmiş olmamız,
aynen
keşfetmiş
öyle
olmamız.
Zaten et pişirmek sanırım sindirim sistemini de küçültebilmemizi sağlıyor. Daha çok enerji kurtarabiliyoruz o şekilde.
Evet, zavallı inekler gibi doğrudan akşama kadar.
Ve koşmanın, tabi bu paketin içinde başka fiziksel özellikler de var. Mesela insanın işte kalçası diğer primatlara göre çok daha büyük. Zaten vücuttaki en büyük kas orası. Bunun sebebi de ağırlık merkezini dengelemesi koşarken. Veya iki ayak üstünde duruyoruz ve bu pozisyonda işte ayaklarımız koşmak için müsait işte kemik dizilimine sahip. Başka ne var? Mesela kafamızı sabitleyen koşarken bir tane tendon var kafatasını omuriliğe bağlayan. O kafatasının langır lungur sağa sola gitmesini engelliyor. Mesela bu çıtalarda da var ama diğer primatlarda yok.
Öyle mi?
Hatta ismi Nuchal Leafy.
Yani çıtalarda var dedin.
Çıtada var, atta var, köpekte var.
Köpekte var.
Yani koşarken kafasını, işte hızlı koşan, sabit tutması gereken kafasını bütün hayvanlarda var. Ama primatlarda çok gelişmiyor Nuchal Leafy.
Primatlar zaten koşmuyor.
Koşmadıkları için, evet.
Peki nasıl daha iyi koşarız diye birdenbire böyle mi ayağa kalktık, en iyi ayağı yaptık?
Evet, güzel bir soru. Aslında şuna da değiniyor, o yüzden iyi. Evrimde yeni morfolojik özellikler zırt diye oluşmuyor. önceden ne varsa elinde onu kullanarak, modifiye ederek, adapte ederek bulunduğun duruma avantaj sağlamaya çalışıyorsun. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Elimiz kolumuz aslında evrimde milyonlarca bir süreç, yıllık bir süreçte balığın yüzgeçlerinden o kemikleri kullanarak, o kemiklerin yeniden dizilmesiyle evrilmiş. İnsanın ayağının da geniş yüzeyli olması, böylece basıncı, ağırlığını geniş bir yüzeye yayabilmesi ve koşuda seni avantajlı hale getirebilmesi, bütün bunlar ayak kemiklerinin el kemiklerine benzeyen formlarından çıkarak kendilerini tekrar dizmesi, uzunlukların, kısalıkların tekrar ayarlanması ile oluşmuş.
Daha iyi kaynaması, tabanda o şey. Onu da doğru mu biliyorum?
O yüzden ayak yani mükemmel değil mesela. Ayak evet. Çok çabuk kırılabiliyor. Çok evet, küçük evet. Küçük kemikler tarafından bir araya getirildiği.
Şey de bizde var değil mi? Yani bizde kadar primatlarda da aslında 4 el var. Yani ayak el arasında çok farklılaşma bizde mi en çok oluyor?
Onlarda da eminim farklılaşma, özelleşme vardır. Çünkü primatlar da aslında oldukça çeşitli bir grup. Değişik maymunlar, değişik özel yani değişik ekolojilere adapte olmuş olabilirler. Ama tabii bu tip organların mesela
insanda baş parmağın.
İnsanda baş parmağın mesela, diğer dördünden ayrı olup ona bakabilir, onun karşısına geçebilir hale gelmesi.
Evet ve tabii bu da çok enteresan bir şey. Çünkü beynin özelliklerini, zekamızı icra edebilecek bir organa sahip oluyoruz bu sayede.
Evet, baş parmak alet yapımında çok önemli bu arada onda.
Evet.
O yüzden.
Evet,
aynen öyle çünkü tutabiliyoruz iki elimizle mesela bir taş aleti tutup öbür taş aletle ona şekil verebiliyoruz mesela ve de bu tabii çok önemli.
Peki Ömer, bizi diğer primatlardan ayıran fiziksel özelliklerimizden bahsettik. Ama bütün bunlar aslında genomun dikte ettiği şeyler. Yani eninde sonunda farklılaşan şey oradaki genomik dizilim. Sen de bunu çalışıyorsun.
Bir farklılaşan ve aktarılan. Kuşaktan kuşağa ve soydan soya.
Bunu nasıl çalışıyorsun istersen?
Bunu çalışmak biraz kolaylaştı son 10 senede. Çünkü çok ucuzladı. Eskiden sadece genomun 3 milyar tane harfin sadece belli kısmında 1000 tanesine, 5000 tanesine bakabiliyorduk.
İnsan genomundan bahsediyorsun.
İnsan genomundan bahsediyoruz. Çünkü çok pahalıydı. Son 10 senede 1 milyon kat ucuzladı.
Genom dizilimi okumak yani.
Okumak.
1 milyon kat daha ucuzladı.
1 milyon ve bu çok müthiş bir ucuzlama tabii.
Hemen
ki.
Orada bir hatırlatalım. Genom dizilimi dediğimiz şey belki biliyorsunuzdur. DNA'daki 4 farklı kimyasalın ATGC diye bizim kısaltarak kullandığımız kimyasalların dizilimi. Yani bunun okunması, bu 3 milyar harfli dizinin sekanslanması ve o bilginin ortaya çıkması.
Ortaya çıkması. Ve de şimdi elimizde bir sürü insan genomu var mesela 3 milyar harften oluşan. Ve de biz bunları bu 3 milyar harfi olduğu gibi yine 3 milyar tane şempanze harfine karşılaştırabiliyoruz.
Peki bir şey merak ediyorum. Mesela ben bütün genomumu dizilimini almak istesem. Ne kadar mal oluyor bir tane insanınki?
Nerede yaptığımıza bağlı ama 2500-3000.
En iyi yere gittim diyelim.
En iyi yere 2500-3000 liraya. Liraya yaptırabilirsiniz.
Ve bu gittikçe daha da ucuzlayacak mı?
Gittikçe daha da ucuzlayacak. Şimdi bile genomun çok büyük bölümlerine bakan bazı firmalar var.
Hı hı. Evet.
Ve de bunlar 100-200-300 dolara yapıyorlar bu işi.
O zaman yapılan şey işte diğer primatlardan genom dizilimi alalım. İnsanlardan genom dizilimi alalım. Karşılaştıralım. Sen de buna bakıyorsun.
Aynen öyle. Ve de karşılaştırdığımızda zaten aradığımız şey de farklılıklar. Hı hı. Çünkü aynı şeyler de enteresan ama asıl tabii bizi şempanzelerden farklı yapan özelliklere baktığımız için aynı şekilde genomda da farklılıklara bakıyoruz.
Yani şey dediğimizde mesela gazetelerde hep geçiyor. Bizim en yakın kuzenimiz şempanzelerle aslında %99 nokta kaç?
99.1, 99.2.
99.1, 99.2 tıpatıp aynıyız.
Neredeyse tıpatıp aynıyız.
Neredeyse
evet.
Tıpatıp aynıyız. Yani bu 3 milyarın kaçta kaç oluyor? %1'inden biraz az.
Yine 30 milyon.
Her şeyin %1'inden az.
Evet. 30 milyon. Ya ben matematik yapamıyorum.
Keseyim mi İlker?
Beni çöpe atacak Aysu.
Neyse çöpe atmaya falan gerek yok ama aslına bakarsanız buradaki zorluk bu kadar aynı oldukları için bu genomlar farklılıkları bulmak gerçekten zor. Hele hele genlerde bu fonksiyonel olan genlerde iyicene bu farklılıklar azalıyor.
Çok güzel bir nokta. Bunu değineceğimizi konuşmuştuk. Bu tür primatlarla insanlar arasındaki birçok biyolojik fark aslında gen seviyesinde değil. Yani genlerimiz, genetik dizilim çoğunlukla aynı. Bu genlerin nerede ifade edildiğini, ne zaman aktif olduğunu belirleyen genomik dizilim farklı değil mi?
Evet. Yani
DNA'nın bir genlerin dizildiği kısımları var. Bir de o genleri regüle eden kısmı var.
Evet. Bu 3, ben hemen bir şey araya söyleyeceğim. Bu 3 milyar harften oluşuyor dedik insan genomu. Bu 3 milyar harfin sadece %10'u aslında protein kodlayan, gen kodlayan bilgi içeriyor. geri kalanı Aysun'un bahsettiği, yani başka şeyler de var içinde ama önemli olan bu proteinlerin ne olduğundan çok insanı insan yapmakta o proteinlerin ne zaman yapıldığı, ne zaman diğerleriyle birlikte hareket ettikleri,
evet, gen kodlama
organizasyonları zamanlaması.
Evet, bu gen kodlamayan kısmı hatta çöp DNA denirdi.
Denirdi eskiden.
Senin bulunduğun çöp kutusunda yeri vardı. Artık bunların ne kadar önemli oldu. Çünkü genlerin ne zaman, nerede aktif olduğunu belirlediği anlaşıldı. Evet. Ve insan evriminde de çok büyük rolü olduğu da biliniyor artık.
Evet, yani aslında bakarsanız şu anda şempanze ile insan arasında 6 milyon yıl kadar önce bir ortak ata var. Ve de bu süre içinde farklılaşmışlar. Ve bizim şu andaki ana hipotezimiz bu ana farklılıkların temelinin bu regülasyondan kaynaklandığı. Yani genlerin ne zaman, hangi gelişim safhasında, ne kadar miktarda üretildiği, aktif olduğuyla
aslında
alakalı.
Aslında çok ilginç, çünkü protein değişmiyor. Proteinin bağlandığı yerde değişmiyor. Ama ne zaman o proteinin üretildiği değişiyor ve bu da işte insanda saydığımız bunca farklılığı yaratabiliyor.
Size iki tane örnek vereyim mesela. Bir tane örnek, bunu sen belki daha da iyi biliyorsundur. Çoğu hayvanda, memelide ve de bir sürü primatta olan küçücük bir DNA fragmanı insanlarda yok. Bir şekilde insanlar da kaybolmuş. Bizim genomumuzda bu kısa fragmanın karşılığı yok. Ve de sonradan anlaşılıyor ki bu fragman aslına bakarsanız bir genin aktivitesini kontrol ediyor. Ve bu genin aktivitesinin kaybolmasından dolayı erken gelişimde biz penisimizdeki insan erkekler olarak penisimizdeki iğneleri kaybediyoruz.
Diğer primatlarda var bu iğneler.
Bu iğneler artık iğne mi diyeceğiz, başka bir şey mi diyeceğiz tam olarak bilmiyorum ama bu iğneler diğer primatlarda var, bizde yok. Önemli bir fizyolojik farklılık ve de bu küçücük bir fragmanın kaybolmasından dolayı kaynaklanıyor.
İnsanlara tek eşlilik sebebiyle böyle bir adaptasyon olduğu falan gibi teoriler var sanırım.
Evet ama tabii bunlar sadece...
Bunlar spekülasyon.
Evet, spekülasyon.
Bu arada bu bahsedilen işte şu kadar bir fragman kayboldu insan genomunda. Bunun gibi bir sürü şey var değil mi?
Yani evet, bir sürü minik değişiklikler var.
Değişiklikler var veya onlar farklı özellikleri değiştirebiliyor.
Ve de ne yaptıklarını da tam olarak bilmiyoruz. Farklı bir gende bir genden bir kopya daha fazla var insanlarda. Aynı gen, neredeyse tıpatıp aynı gen.
Yani adı?
Adı SRGAP2. SRGAP2 geni.
Koyarız SRGAP.
Evet ve de bu genin bir kopyası var ama bu kopya tam değil. %80'i kadar. Bu genin iki gende aktif. Ama ilk gen beyindeki gelişimi kontrol eden bir gen. Ve de ikinci genin ürettiği ürün gelip ilk genin aktivitesini bozuyor. O yüzden de insanlarda bu gen o kadar aktif değil diğer primatlarda olduğu kadar.
Primatlarda tek kopya mı var?
Primatlarda tek kopya var. İnsanlardaki ikinci kopya ilk genin fonksiyonunu bozduğu için o kadar aktif değil. Ve de bu genin özelliği ortaya çıkıyor ki bu genin özelliği beyin hücrelerinin büyümesini ve değişik networkler kurmasını diğer beyin hücreleriyle
sinir ağları kurmasını
yapan mekanizmayı
baskılıyor.
Bu baskılama ortadan kalkınca, daha azalınca
insanlarda
bizim beyin daha fazla, muhtemelen bizim beynin büyümesi ve de karmaşıklaşması kolaylaşıyor.
Çok ilginç.
Evet,
çok
böyle ilginç. De bunlar tabii son 1-2 senede ortaya çıkan çok yeni buluşlar.
Moleküler düzeyde şey biliniyor mu? Primatlardaki tek kopyanın nasıl olup da ikinci bir kopya yaptığı insana geçildiğinde. Sen tek bir örnek verdin ama evrimde çok görüyoruz bunu. Tek bir gen mesela bir şeyden türden öbür türe geçerken ya da tür içinde de olabilir bu. Kendini kopyalayarak evrimsel potansiyelini arttırıyor. Evrimsel olarak değişime uğrama potansiyelini arttırıyor. Çünkü elinizde mesela elinizde tek kopya varken bunu değiştirmeniz o tek kopyanın fonksiyonunu da değiştirmeniz anlamına geliyor. Ama bir kopyasını yaptıktan sonra bir kopyayı sabit tutup ikinci kopyayı mutasyon aracılığıyla değiştirebiliyorsunuz. Böylece hem fonksiyonu sabit tutuyorsunuz tek kopyayla, ikinci kopyayla da yeni fonksiyonlar araştırabiliyor.
Bu arada zaten benim asıl odaklandığım konu şu andaki araştırmamda. Ve de mekanizmalar da gerçekten çok ilginç ve önemli bulgulardan birisi de aslına bakarsanız değişik primatlarda, yani insanlarda, makaklarda, şempanzelerde, gorilde, orangutanda değişik duplikasyonlara, kopyalamalara yol açan mekanizmaların bazı değişiklikler gösterdiği.
Bir şey daha eklemek istiyorum tam burada. Duplikasyonlara sebep olan moleküler mekanizmalar sadece DNA kopyalanması sırasındaki hatalarla sınırlı değil. Bunun yanında bütün organizmaların evrimi süresince de genoma girip çıkan, kendini genoma ekleyebilen virütik sekanslar da var, viral sekanslar da var. Ve bu sekanslar DNA'mıza ya da enfekte ettikleri canlının DNA'sına girdikten sonra kendilerini kopyalayıp bir noktadan başka bir noktaya transfer edip etraflarındaki sekansı da kendileriyle beraber çoğaltabiliyorlar. Yani bu virüslerin normal moleküler mekanizması sonucunda enfekte ettikleri canlının genomunda duplikasyonlarda yaratılabiliyor.
Hatta insan genomunun yüzde kaçı bu tür retroviral duplikasyon sebebiyle oluyor, virüslerin yol açtığı?
İnsan genomuna baktığımızda spesifik olarak %10'u retroviral elementler, yani bir tür virütik özellik gösteren elementler. Bunun dışında %30'a yakın bir sekansta kendini kopyalayabilen elementler. Bunlar farklı gruplara ayrılıyor kendi içinde. Yani aslında totalde insan genomunun %40'ı direkt olarak insan bilgisi içermiyor. Yani virütik kaynağı olduğunu bildiğimiz, kendi kendini kontrolsüz bir şekilde çoğaltıp etrafa sıçrayabilen dizilim bilgisi içeriyor. Bunun başka bir yorumu da şu, genom dediğimiz şey statik bir şey değil. Yani sürekli plastik bir şekilde değişime uğruyor. İçindeki bilgi kesiliyor, yanlışlıkla eksik kopyalanıyor, bir yerden bir yere transfer oluyor. Sürekli olarak değişim içinde.
Ve de tam senin dediğin gibi aslında bakarsan retrovirüsleri anlatman çok iyi oldu. Çünkü insanın evriminde çok önemli bir rol oynuyor bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü insan genomu retrovirüslere karşı devamlı defans bir savunma geliştirmek durumunda.
Tam burada şeyi de tekrar hatırlatayım. Dedik mesela şimdi Ömer'le birlikte insan genomunun içinde aslında duplikasyonlara aracı olan retroviral elementler var. DNA sekansını bir yerden alıp başka bir yere taşıyan, kopyalayan bu elementler aslında insan genomunun, bizim 3 milyar harften oluşan genomumuzun parçası evet. Ama insan proteini bilgisi taşımıyorlar. İnsan gelişimiyle ilgili bir kontrol mekanizması bilgisi taşımıyorlar. Yani insana ait olmayan
o zaman insan,
bir DNA yükümüz de var aslında.
Evet ama genomumuzda. Zaten insan genomu dediğimiz şey... İşte %10'u senin dediğin retroviral element.
Aynen.
Zaten genlerimizin çoğu primatlarla aynı.
Evet.
Ve de üstüne üstlük yeni çalışmalar gösteriyor ki son zamanlarda bizim çok çok çok yakın kuzenlerimiz olan Neandertaller şu anda aramızda yoklar. Güzel. Ama 100 bin ile 50 bin 30 bin seneye kadar önceye kadar bir beraber yaşıyorduk belki de. Bunlardan da bize belli bir miktar genetik miras kalmış olabilir. %1 ile %4 arası.
Yine DNA sekansına bakıldığında bu ayrıştırılabiliyor çünkü.
Evet, çünkü şöyle muazzam bir gelişme oldu son 10 senede yine. Antik DNA'ya, yani şu anda yaşamayan hayvanlardan ve de buna Neandertaller de dahil olan kemikler iyi korunmuşsa bu kemiklerin içindeki ilikten DNA çıkarılabiliyor ve de
sekanslanabiliyor.
Ve de aynı şempanze ile insanı karşılaştırdığımız gibi insanla Neandertal'i de şimdi karşılaştırabiliyoruz. Tabii bu bize inanılmaz yeni bilgiler verdi ve de hiç beklemediğiniz bir şekilde
ortak sekanslar mı bulundu?
Ortak sekanslar bulundu. Evet. Şöyle ki yani primatlara özgü bazı sekanslar, başka hiçbir yerde bulunmayan, primatlarda hiç olmayan, sadece Neandertal'de olan bazı sekanslar, bazı varyasyonlar bazı insan gruplarında görüldü. Az miktarda da olsa. Bu da tabii çok enteresan bir yeni buluş.
Evet.
Yani potansiyel olarak Neandertallerle bizim türümüz Homo sapiens
çiftleşmiş
olabilir geçmişte.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Peki Neandertaller tek istisna mı Homo sapiens'te? Bir grup daha var galiba.
Evet, yeni bir grup var. Tabii bu biraz tartışmalı çünkü tek bir küçücük bir
parmak
kemiği Sibirya'dan ve de oldukça eski ama insan eline, insan parmağına da çok benziyor ve insanlar bunu
bir tek parmak kalmış.
Sadece tek parmak bulunuyor
ve korunmuş buzların altında
ve de bu insanlar çok uzun süre Neandertal olduğunu düşünmüşler. Fakat bu tek parmaktan da DNA çıkarılıp sekanslandığında Neandertal'e yakın ama Neandertal'den de yine de bayağı farklı yeni bir alt tür, insan, bir nevi insan alt türü olduğu ortaya çıktı.
Adı neydi?
Ve de bunun ismi şimdi Denisovan deniyor. Çünkü anladım. Denisova mağarasında bulunduğu için. Ve de yeni bir alt tür olarak geçiyor.
Denisovası mı?
Denisovası, hayır. Ve de burada yine enteresan bir şey söyleyeceğim size. Neandertaller ve muhtemelen Denisovalılar insanlara o kadar benziyorlar ki ateş yakabiliyorlar, elbise giyiyorlar, muhtemelen kolye gibi sanat yapıyorlar, kendi ölülerini gömüyorlar.
Bunlar arkeolojik ve antropolojik bulgular.
Yani ve de ister inanın ister inanmayın Neandertallerin beyinleri ve kafatasları insanlara göre daha büyük. Yani aslına bakarsanız çok gelişmiş, bize çok çok yakın, belki konuşma kabiliyetine sahip yaratıklar, hayvanlar. Ama ne yazık ki günümüzde şu anda hiç kalmamışlar. En son Neandertal muhtemelen 30 bin, 40 bin yıl önce Portekiz'de hayata gözlerini yummuş herhalde.
Burada da biliyorum gene konuyu dağıtıyorum. Ama hemen şeyi söylemek istiyorum. Burada Harvard Tıp Fakültesi'nde George Church diye bir araştırmacı var. Belki gazetelerden takip etmiş olabilirsiniz.
İlker büyük hayranıdır.
Benim büyük hayranım. Belki postdoc yapabilirsem çok da harika olur. Geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi Almanya'daki Spiegel dergisine. Şeyden bahsetti. Şu anda demin Ömer'in de bahsettiği gibi Neandertal sekanslarına sahip olduğumuz için aslında bilgisayar ortamında bir tam Neandertal genomunun nasıl gözükeceğiyle ilgili parça parça fikrimiz oluşmaya başladı. Ve yine Ömer'in bahsettiği bu DNA sentezleme ve DNA okuma tekniklerindeki gelişme sayesinde DNA sentezlemek gittikçe daha ucuzluyor. Ve şu anda mümkün gözüküyor önümüzdeki belki 10 sene içerisinde Neandertal genomunun tamamen sentezlenebilecek olması. Ve gene ayrı bir kulvardan gelişen klonlama teknikleriyle birleştirildiğinde şey imkanını doğuruyor bu. Neandertal genomunu ona çok yakın olan insan çekirdeğinin içine yerleştirip belki ondan Neandertal insan yapmak
gibi. Ama tabii burada enteresan bir anekdot anlatayım. Bunun
bu tabii ki de çok etik ve şey sorunları var. Bunu hepimiz farkındayız.
Bunu eklemene gerek yok. Evet. Mümkün olsa ilk karına doğurtacağını biliyoruz Neandertal'i.
Ben bu arada Türkiye'de...
Sen de kabusunu anladın ben bu konuda.
Evet, sorma. Türkiye'de de çıktı bu haber. Hürriyet'te, Milliyet'te.
Şey de George Church Neandertal doğuracak
kadın arıyor diye.
Kadın arıyor diye.
Yanlıştı o haber o haliyle.
Ama 10 dakika içinde o haberi gördüm. 10 dakika sonra babamdan
e-mail
geldi. Kadını buldum, örnekleri gönderin. Yani Türkler aslına bakarsanız bu işe merak
ediyor. Çok profesyonel.
Türk kadını macerayı sever.
Macerayı sever.
Peki o zaman primatlarla insanlar arasındaki genom farklılıklarından bahsettik. İnsanlarla Neandertalliler ve Denisovanlar arasındaki genom farklılıklarından bahsettik. Bir de insanlara geçelim. İnsanlar arasında bayağı farklılık var yani birbirimize baktığımızda.
Görünüşte var.
İnsanlar birbirine ne kadar benziyor? İnsanlar arası farklılıklar ne kadar önemli?
Bir şey söyleyeyim bundan önce. Yani o kadar farklı mıyız değil miyiz bilmiyorum. Çünkü mesela başka bir köpeğin dili olsa veya bir gorilin dili olsa acaba bize, kardeşim siz hepiniz birbirinize benziyor musunuz der mi diye düşünüyorum bazen. Çünkü insanın evrimin bir kısmı da muhtemelen yüz tanımayı, yüzümüzdeki ayrıntıları çok çok dikkatli bir şekilde incelemeyi ve sosyal ilişkileri güçlendirmek için, kimin kim olduğunu tanımak için evrimleşmiş olabilir. Yani bize aslına bakarsan olduğumuzdan daha farklı geliyor, gözüküyor olabiliriz. Çünkü genomlarımıza baktığımızda aslına bakarsanız neredeyse hiçbir fark yok aramızda. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Bizim şu anda milletler tabii ki kültürel olarak önemli, politik olarak önemli topluluklar olabilir. Ama şu an genetik özelliklere baktığımızda milletler üstü bir yapı görüyoruz. Yani bir Türk'ün Yunan'dan, bir Fransız'ın Almanyalı'dan veya bir Yunanlı'nın Çinli'den çok büyük farklılıkları, genetik farklılıkları yok. Ve de birisinin genomuna bakarak bu Yunanlı, bu Türk, bu Fransız diyemiyoruz.
Diyemiyoruz.
Ama çok ufak bazı...
Şöyle şeyler var tabii ki. Coğrafya, milletten ziyade gerçekten de coğrafyada dağılmış bazı değişiklikler var. Ve özellikle zaten... Genel olarak %99.9 benziyoruz birbirimize ama tabii ki biz biyologlar olarak bu varyasyonu anlamak istiyoruz ve o %0.1 bizim çok ilgimizi çekiyor.
Evet.
Ve de 3 milyar tane de harf olduğu için bunun %0.1'i bile
bana sorma. Bakarsanız
3 milyon tane harfe denk geliyor ve bu 3 milyon değişik harf bize bizim kendi aramızda insanlar arasındaki farklılıkları anlamada da önemli ipuçları sağlıyor tabii. Örneğin senin de bildiğin gibi diyetle alakalı değişiklikler. Bazı insanlar laktoza daha duyarlı, daha rahat sindiriyorlar. Bazı insanlar laktozu sindiremiyorlar.
Uzak Doğu popülasyonlarında
sindirmek daha zor.
Laktoz intoleransı var.
Bu tarım hayvancılığın gelişmesiyle
aynen öyle.
Bazı coğrafyalarda seçilmeye uğramış bir özellik.
Evet, laktoz çünkü süt proteini,
süt şekeri.
Ve süt şekerini sindirmek için gereken enzimler bir kısım insanlarda
tutuluyor
ve insanlar yetişkinken bile salgılanıyor. O yüzden bir sorun olmuyor süt içtiğimizde. Sanıyorum Türkiye'de yaşayan bir sürü insanın böyle bir sorunu yoktur. Ama İç Asya'da veya Doğu Asya'da yaşayan insanlarda böyle sorunlar daha fazla oluyor.
Bu da şey gibi mi? Mesela büyükbaş hayvancılığı yapmaya başlamış toplumlar süt ürünleri elde etmeye başladıkları için o şekilde diyetlerine ekleniyor.
Aynen öyle. Yine çok benzer bir örnek de bu genlerin duplikasyonunu, kopyalanmasından bahsettik. Amilaz diye bir gen. Amilaz diye bir gen bir anneden bir babadan normal olarak iki kopya olması lazım herkeste.
Karbonhidrat sindiriyor değil mi?
Evet, karbonhidrat sindiriyor ve şempanzelerde gerçekten bu iki kopya. Ama insanlara baktığımızda çok fazla kopya görüyoruz. İkiden çok daha fazla kopya görüyoruz ve de çok fazla çeşitlilik var insanlar arasında. Kimilerinde 5 kopya var, 6 kopya var, kimilerinde 17 kopya var.
Tıpatıp aynı mı her kopya?
Her kopya bildiğimiz kadarıyla tıpatıp aynı. Tam olarak bilmiyoruz. Şu anda mesela muhtemelen bu katta çalışan Steve McHale bunun üzerinde çalışıyor. Aha.
Peki ama, daha çok amilaz kopyası karbonhidratın daha iyi sindirilmesini mi sağlıyor?
Aynen öyle. Karbonhidratı çok tüketen topluluklarda daha fazla istatistik olarak önemli bir şekilde daha fazla kopya var. Mesela az karbonhidrat tüketen avcı toplayıcı gruplarında daha az sayıda amilaz kopyası var. Bu da muhtemelen çok yakın zamanda, belki de son 20 bin senede evrimleşmiş çok enteresan bir gen duplikasyonu. Ve de insanlar arasında, insan grupları arasında da bir kısım farklılıklar gösteriyor.
Peki farklı coğrafyalardaki insanların bu tür ufak varyasyonları olabileceğini biliyoruz. Ve her milletten işte bu Fransız genomu, bu Alman genomu diyemediğimiz halde bazen şöyle yapılabiliyor. Mesela bu Güney Avrupa genomu işte Kuzey Avrupa genomuyla daha yakın. İşte Asya genomu bundan daha uzak. Bu şekilde en azından gruplandırılabiliyor bildiğim kadarıyla farklı insan popülasyonları.
Bu böyle anlamlandırılabiliyor, evet, genetik bilgi. Bu tabii nasıl örneklendirildiğiyle alakalı. Coğrafyalarda gerçekten hiç varyasyon yok demek yanlış olur. Çünkü gerçekten bir sürü varyasyon var ki, genetik harf var ki. Mesela bütün Kuzey Avrupalılarda, bütün hepsinde %100 olarak T harfi var bir lokasyonda. Hı hı. Bu yavaş yavaş doğuya doğru gittikçe %80 düşüyor, %80'e düşüyor, 70'e düşüyor, 40'a düşüyor ve de Güney Asya'da hiç olmuyor. Bu dediğimiz değişiklik olan 3 milyon harfler genelde bu tip frekanslar gösteriyorlar coğrafyalarda. Bunların hepsini aldığımız zaman ve de Güney mesela Asya, Doğu Asya ile Batı Avrupa'yı karşılaştırdığımızda tabii ki bayağı yüksek oranda farklılıklar çıkıyor büyük gruplar arasında. Hı hı. Ve bu tip aslında bu enteresan bize bir bilgi veriyor. Çünkü bunların çoğu pek önemli işler yapmıyorlar. Yani direkt olarak fenotipi etkilemiyorlar, biyolojiyi etkilemiyorlar. Daha ziyade bize evrimsel ve tarihsel bir bilgi veriyorlar. Örneğin bunlara bakarak bütün bu varyasyonun kökeni nerededir diye sorabiliyoruz. Diyoruz ki mesela, tamam bu tip varyasyonlar var ama en çok varyasyon nerede? En eski varyasyon nerede?
Peki bu zaman bilgisini nasıl elde ediyoruz sekans bilgisinden?
Nasıl elde ediyoruz? Mutasyon, yani bir harfin değişiminin ne zaman olduğunu tahmin edebiliyoruz. Değişik deneysel ve istatistikler metodlarla ve bunu bildiğimiz zaman diyelim ki bir grup içinde 100 tane 200 tane değişiklik var. Bu değişikliklerin ortaya çıkmasının ortalama sürecini bilirsek bu 100 değişikliğin kaç sene içinde ya da kaç jenerasyonda ortaya çıktığını aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz.
Yani ortalama bir bilgi var elimizde, bir değişikliğin olması için şu kadar sene geçmesi gerek gibi.
Aynen öyle.
Bunu ve temel alıp
bu kadar değişiklik var, demek ki bu kadar sene geçmiş gibi bir söyleyebiliyoruz. Ve biz bunu yaptığımızda Avrupa popülasyonlarına baktığımızda 50 bin 60 bin, Asya popülasyonlarına baktığımızda 50 60 bin gibi bir sene çıkarken Afrika popülasyonlarına baktığımızda 150 bin 200 bin sene kadar bir sayı çıkıyor. Ve de üstüne üstlük eğer ki buradan bir evrimsel ağaç çıkardığımızda ve kıtasal popülasyonları bunların üzerine koyduğumuzda Afrika'daki popülasyonlar en eski dalları, en derin, en uzun dalları
ağacın.
Halbuki Avrasya dalları bu Afrika ağacına bağlı daha küçük dalcıklar tabiri caizse. Aha. Ve de buradan anlıyoruz ki muhtemelen bütün insanlığın kökeni aslında Afrika.
O zaman Afrika'dan çıktık. İki belki temel göç yolu oldu. İşte bir grup Asya'ya gitti. Avrasya'ya gidenler oldu. Oradan Avrupa'ya dağınıldı. Peki biz insanlar arasındaki çok çok ufak coğrafyalar arasındaki dağılımlara baktığımızda mesela Türkiye'deki insanlar Türk genomu en yakın nereye duruyor? Asya'ya mı? Çünkü bizim öğrendiğimiz kadarıyla işte Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya geçti. Yoksa Akdeniz havzasına daha mı yakınız?
Buna aslında bakarsanız yeni Türkiye genom araştırması içinde bağlamında
Boğaziçi Üniversitesi'nin
de desteğiyle ve bu bir genelde Türk araştırmalı oluşan bir takım. Ben sadece ucundan tutuyorum tabiri caizse.
Başka hangi araştırmacılar var?
Cemalettin Bekpen ve Nesrin Özeren hocamız Boğaziçi Üniversitesi'nden. Hı hı. bu işi planlayan isimler. Can Alkan Bilkent Üniversitesi'nden ise bu işi götüren, bu işin motoru. Ben ve Mehmet Somel de bu işin içindeyiz. Daha Pınar Kavak öğrenci arkadaşımız da var bu işin içinde ve başka insanlar da çok yardımcı oldular.
Benzer çalışmaları daha evvelden Aslı Tolun da yapmıştı galiba Kumagene Laboratuvarı.
Evet, Aslı Tolun ve İnci Togan ikisi de çok önemli katkılar sağladılar. Ama onların katkıları biraz daha önceydi ve de o yüzden de çok pahalıydı. Size daha önce dediğim gibi. O yüzden bu yeni projenin farkı bütün genoma bakıyor olabilmemiz.
Onlar sadece belli kısımlarına bakıyorlar.
Belli kısımlara bakıp belli tip sorulara cevaplamışlardı.
O zaman çok Türk genom araştırması insanlardan, bireylerden bütün genomu
sekanslamak amacıyla örnek
evet.
alıyor, bakıyor.
16 bireyden.
Ve karşılaştırıyor başka coğrafi
evet.
toplumlarla.
Evet, aynen öyle. Ve de bunun sonucu zaten önceki çalışmaları, benim kendi çalışmalarım da var belli genom belli kısımlarına baktığımız. Aslına bakarsanız bunu destekler şekilde. Genel olarak Türkiye genomları popülasyon olarak Akdeniz havzasının içinde. Yani İtalyanlar ve İspanya'daki insanlarla beraberler. Çok güzel bir şekilde onlar bir grup oluşturuyorlar. O gruba yakın diğer Avrupalılar, Kuzey Avrupalılar var. O grup Asyalılara bağlı. Ve de bu da genel olarak asıl o dediğimiz kalın derin African Afrika.
Müjde İlker, İtalyan erkeklerine daha çok benziyorsun yani.
biz yani aslında gen havuzumuzda Türklerin, bizim Türk tabir ettiğimiz bize ait gen havuzu aslında alışverişini daha çok yani Anadolu civarında yapmış, Anadolu bölgesinde yapmış. Orta Asya'dan getirmedik o genetik bilgiyi çoğunluğu.
Yok ama tabii.
Ama Orta Asya'dan sen anlatmıştın.
Bir de şey de soracaktım, bu 16 kişinin hepsi Türkiye'den mi seçildi?
Türkiye'nin değişik yerlerinden.
Değişik yerlerden. Türkiye Cumhuriyetlerden hiçbir karşılaştırmış
yok.
Example var mı?
Ve de çok enteresan olur çünkü şöyle de bir durum var. Tabii Türk geni diye aynı Fransız geni olmadığı gibi Türk geni diye de bir şey olmadığı için.
Evet. Ya bunu evet şu anda öyle söylüyoruz çünkü coğrafi bir ayrım yapmaya çalışıyoruz.
Şu andaki İç Asya'da yaşayan topluluklarla mesela 1000-2000 sene önce Orta Asya'dan yaşayan toplulukların da aynı olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz.
Güzel.
Böyle de bir durum
Doğru.
var. Böyle de bir durum var.
Neyle başladığımız tam belli değil.
Tamam. Yalnız küçük az da olsa görünür ve de istatistik olarak belirgin bir sinyal de gördük. Gerçekten de Doğu Asya'nın kökünden yani Doğu Asya'daki grupların
uzak doğunun
kökünden muhtemelen İç Asya'dan bir
katkı var.
Bir katkı var. Bizi diğer Akdeniz havzası yani temelimiz Akdeniz havzası ama onlardan bizi birazcık ayıran coğrafi en azından bir ayıran yeni son 1000 sene içinde muhtemelen olmuş bir katkı var. Ama tabii bu katkının ne kadar olduğunu şimdi çözmeye çalışıyoruz. Zaten şu an onun üzerine çalışıyoruz. Daha fazla örnekleme olursa, özellikle İç Asya'dan örnekleme olursa tabii veya Türkiye Cumhuriyetlerinden örnekleme olursa bu tabii daha ayrıntılı bir şekilde cevaplanabilir. Ama genel olarak zaten bildiğimiz bir şeyi biz genetik olarak bir daha söylüyoruz.
Evet.
Yine bir sürü insanın birleştiği, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan, Kafkasya'dan gelen insanların oluşturduğu, İç Asya'dan gelen Türklerin de muhtemelen katkıda bulunduğu karma karışıklığın içinde de bir sürü kültürü barındıran
ama
eğlenceli
kendi
bir
harmonisi olan kendi içinde uyumlu
adeta bir mozaik
adeta bir kültür mozaiği.
Evet abi yani hani bu
ama
tabii
bu
çok
bütün coğrafyalar için çoğu coğrafya için böyle yani
doğru.
Güney Avrupa'da aynen böyle.
Evet.
Gene İç Asya böyle, Hindistan böyle.
Afrika'nın bazı bölgeleri.
Afrika'nın bazı bölgeleri.
Yani aslına bakarsanız dünyanın genelinde herhangi bir popülasyona, herhangi bir coğrafyaya baktığınızda
temiz değil.
Temiz değil, karma karışık bir yapı var.
Ama buna bazı istisnalar var mı?
İstisnalar var. Mesela İzlanda gibi çok izole toplumlar belli. Bazen son birkaç yüzyılda izole olmuş bazı toplumlar tabii ki hani belli bir genetik uniformluk, genetik benzerlik gösteriyorlar kendi içlerinde ama bunlar istisna. Genel olarak insanların dediğim gibi tekrar ediyorum kendimi ama coğrafyalara baktığımızda genel olarak genetik karmaşıklık genel kural. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Çocuğu uyutacağız.
Saat 12.
Evrim bekler.
Ömer'in çocuğunun adı Evrim.
Bravo.
Evet. Ne yazık ki ben de
İşine aşık bir bilim adamına benziyorsun.
Evet, çocuğuna kendi işinin
ismini veren
bilim insanı
kervanla katıldım ben de ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok. Artık bizim çocuk onunla yaşamak zorunda kalacak artık.
Olsun.
Hayatı boyunca.
İlker sen de AIDS koyarsın.
böyle bitirmeyin bence canım.
Yok, bu arada rencide etmek için söylememiştim.
Tabii
gerçekten.
Tabii ki zaten rencide olacak bir şey yok. Çünkü AIDS ölümcül bir hastalık değil. Parmakla gösterilecek, utanılacak bir hastalık değil.
İyi kurtardın İlker.
Neyse, biz bunu toparlarız inşallah. Ömer, çok teşekkürler.
Çok sağ ol Ömer geldiğin için.
Çok güzel bir sohbet oldu.
Ben teşekkür ederim arkadaşlar.
Tabii evrim çok derya deniz bir konu. Biz sadece bir kısma değinebildik. Ama konuştuğumuz konuların referanslarını her zaman yaptığımız gibi bölüm sayfasının referanslar kısmına koyacağız. Bizi dinleyenler www.bilimkazani.org adresinden referanslara daha çok okumalara ulaşabilirler.
Eğer konuyla ilgili bir sorunuz varsa e-mail adresimiz bilimkazaniposta@gmail.com'dan bize yazabilirsiniz.
Twitter hesabımızda bilimkazani, Facebook sayfamızda bilimkazani.
Bilimkazani gene.
Oradan da ulaşabilirsiniz bize. O zaman İlker, bilim kazan.
Biz kepçe.
Yabba dabba du.
Yabba dabba du.